Şah ve Sultan, İskender Pala, 8. Ayrım. Nutuk iradı bitip de sıra ozanlara geçince güftesi elbette kıbleye alem efendimize ait bir nefesi o andaki sevinci yansıtan coşkulu bir terennümle okudular. Meğer efendimiz bu şiirini 2 gece evvel tapşırmış ve bir Ruze Hatun saraya ayağını bastığı anda okumuş. Allah gökten mi indirdi? Taçlı hoş geldin, hoş geldin. Bizi sevdi, sevindirdi. Taçlı hoş geldin, hoş geldin. İki can idik birleştik, muhabbet kapısını açtık. Şükür didara eriştik. Taçlı hoş geldin, hoş geldin. Sevgiye en ziyade yakışan söz elbette şiirdi. Kıble-i Alem Efendimizin daha evvel Gülizar Begüm'e şiir söylediğine hiç şahit olmadım ama bir Ruze'ye dizeler dizmiş, ona taçlı demiş, başına taç giydirmişti. Bu cemde herkes gibi ben de gördüm ki Taçlı Hatun, şiirin bile yetmeyeceği, izahta zorlanacağı bir güzelliğe sahipti. Eğer bir erkek bir kadını sevecekse böyle bir kadını sevmeliydi. Ve Şah Efendimiz Taçlı Hatun'u kuşatırken, ayın çevresindeki hale gibi ona yaraştı. Ay elbette halesini benimserdi. Benimsediğini göstermek için Şah Efendimiz fakir fukaradan 40 çift genci seçti, onlara düğün dernek kurdu. Dede Abdal evlenen çiftlerin üzerine içinden tercüman okurken Şah Efendimiz de meydan aldı. Bana yönelenler kendi güzelliklerine yönelir. Çünkü ben varlığımla onlara yalnızca bir ayna tutarım. Tepemizde dönüp duran gökler mutlak büyücünün fanusu gibidir. Orada güneş bir lamba, biz de gelip geçen görüntüleriz. Gördüğümüz hakikat olmayabilir, hakikati bu gözler görmeyebilir. Hakikati size göstermek benim vazifemdir. Hakikat için hü, tevhid için salavata hü, la ilahe illallah, la mevcude illallah, Muhammed Resulullah, hü, Ali Veliyullah, Selman Babullah, Gaffar Semaullah, hü, hü. Bu coşkulu cemin ve zengin demin heyecanıyla kendini meydana atan gelinler ve güveyler, coşkulu semahlar dönmeye başladıklarında Aka Hasan'ı hemen yanı başımda buldum. Elime bir bade verip, "Kambercan, bu senin de ergenlik cemin olsun," dedi. Beni incitmemek için erkeklik dememeye bilhassa özen gösterdiğini hissettim. Evet, 13 yaşındaydım, ergenlik çağına girmiştim. Ama erkek olamamanın acısını ömür boyu duyacaktım. Başıma gelenlerin kimin emriyle olduğunu ilk o anda merak ettim ve içimden o kişiye karşı şiddetli bir kin duydum. Aka Hasan hüznümü dağıtmak için her zamanki sevecenliğiyle beni eğlendirmeye çalışıyordu. İlk badeyi yudumladığımda boğazım şiddetle yandı, yutamayacak gibi oldum. Aka Hasan sırtıma birkaç yumruk vurarak badeyi yutmamı sağladıktan sonra yanıma daha da sokulup sanki bir sır verir gibi sordu. "Kambercan, Taçlı Hatun'u beğendin mi?" "Evet, çok güzel. Zümrüt renginde gözleri, gür ve uzun kirpikleri var. Biliyor musun, Kıble-i Alem Efendimiz onu nerede gördü?" "Aa, anlatayım mı kurban olduğum?" Biliyordum ki anlatma desen de Aka Hasan bana bildiklerini ve gördüklerini yine anlatacaktı. Anlat dersem daha istekli ve güzel anlatıyordu. Tecrübe edinmiştim. Şah Efendimizin muhafızı olup eşiğini beklediği için de zaten her şeyi bilirdi. Soruyu sorduğunda cem meydanı semaha kalkan taliplerle iniyor, oturdukları yerden dem tutanlar da yavaş yavaş kendilerinden geçiyorlardı. Burada konuşma semah dönenlerin şevkini bozmak olacaktı. Aka Hasan ile birbirimize baktık ve dolularımızı tazeleyip meydanın uzak bir köşesine çekildik. Merak etmiş bir bakış ile "Anlat hadi," dedim. Şah Efendimiz 2 hafta evvel Mehran Rut Irmağı kıyısına tenezzüh edip dönerken yanına bir derviş yaklaşmak istedi. Ben durdurduysam da kurban olduğum Şah Efendimiz izin vermemi buyurdular. Derviş şehir zindanlarına tutulan bazı yetimlerin affedilmeleri için şefaat dilendi. Bunlar Tebriz'in el değiştirdiği sırada kimsesi kalmayıp sokağa düşmüş sünni çocuklarıydı. Kısa zaman sonra şehirden sürülecek, Şam'a gönderilip köle diye satılacaklardı. Derviş onların çocuk olmak dolayısıyla masum sayıldıklarını, onları satmak yerine medreselerde eğitip devletine yararlı insanlar yapmasını teklif etti. Kıble-i Alem Efendimiz, Yılan deliğinden yılan çıkar diye bu teklifi geri çevirdi. Derviş de kurban olduğuma hakaret etmeye başladı. Bir ara Kıble-i Alem Hazretleri ile göz göze geldik. Zülfikarımı çektim ve dervişin kellesini uçurdum. Araştırdık. Adam derviş değilmiş. Tebriz'in inci taciri Sünnilerin elebaşılarından Osman Alp imiş. Nasıl kendini gizledi yahut ne yaptıysa hala şehrimizde Sünnilik davası güder. Sünnileri Kıble-i Alem Efendimiz'e karşı örgütleyip isyana teşvik edermiş. Şah Efendimiz dervişin hakikatte kim olduğunu anlayınca hepimize çok kızdı. Sonra da bakılsın bu adamın soyu var mı diye konağına nöker saldı. Ömer adında bir oğlu ve Ayşe adında küçük bir kızı varmış. Kızı yetimhanede bulduk. Ağabeyinin nerede olduğunu sorduk. Bir ay önce Şah'ın askerlerinin gelip götürdüklerini söyledi. Biraz sıkıştırınca da Bihruze diye bir isim telaffuz etti. Şah Efendimiz izini sürüp Bihruze'yi getirin. Bizzat sorguya çekeceğim buyurdular. Biz Bihruze'yi de Sünni diye ararken o Kızılbaş emiri Afşar Sultan Ali Mirza'nın kızı çıktı. Meğer Sünni Ömer ile Kızılbaş kızı Bihruze daha çocukluktan Tebriz sokaklarında birlikte oynar, birlikte ders görürlermiş. Biz yine de Bihruze'yi iki gözü iki çeşme Şah Efendimizin huzuruna, işte bu salona getirdik. Kıble-i Alem onun ağlamasına dayanamadı. Teselli için yerinden kalkıp yanına gitti. Çenesinden tutup başını kaldırdı. Yüzüne bakınca da olan oldu. Sanki şu gördüğün duvarlar birden aydınlandı. Yok yok, ışık pencerelerden dışarılara taştı. Göklerde şimşekler çakmaya başladı. Havada rüzgar bile esmezken camlara yağmur damlaları vurdu. O an iki denizin buluşması, iki ırmağın karışması, iki ateşin harmanlanışı gibiydi. O an arz ve semavat, eşya ve tabiat, ikisinin aynı ömrü yaşayacaklarına, ikisinin birbiri için yaratıldığına şehadet eder gibiydi. Şah Efendimiz'den Bihruze'ye doğru bir ışık ırmağı akmaya başladı. İçinde gürül gürül sevginin olduğu bir ırmak. Bihruze'nin ağlaması durdu, yüzüne sanki bir müjde yayılır gibi oldu. Ömer'e ne olmuş Aka Hasan? Aka Hasan'ın anlattıkları benim için gecenin sonunu getirmişti. Badenin mahmurluğuyla salınarak yatağıma gitmek üzere kalktım. Gülizar Begüm'ün odasının önünden geçerken içeride ışık olması dikkatimi çekti. Acaba bir ihtiyacı mı var diye kapıyı hafifçe tıklatıp içeri girdim. Yatağının üzerinde hüngür hüngür ağlıyordu. Böyle neşeli ve coşkulu bir gecede neden ağladığını sormaya gerek yoktu. Sevgi her şeyden evvel biraz da kıskançlığın adıydı. Hele kıskanılan kişi Şah Efendimiz gibi hem güce hem gençliğe hem güzelliğe ve de hem uluhiyete sahip biri olursa. Böyle bir koca kıskanılmaz mıydı? Bunları düşünürken bir şeyi keşfettim. Seven, işin başlangıcında sevilenin dostlarına dost, düşmanlarına düşman iken, sevgi kemale erdiğinde kıskançlık yüzünden durum tersine dönüyor, onun dostlarına düşman, düşmanlarına dost oluyordu. Artık sevgiliye bir rüzgar bile dokunsa o yele, birine söz söylese o dili kıskanmaya başlıyor, neredeyse kimsenin ona bakmasını bile istemez oluyordu. Bir yandan müritler Kıble-i Alem'i böyle kıskanıyor, onun çevresinde olmak için, çevresinden uzaklaştırmak adına birbirleriyle yarışıp duruyorlar. Diğer yandan Gülizar Begüm, Kıble-i Alem Efendimizin müritleriyle geçirdiği vakitlerden daha fazlasını kendi odasında geçirmesini istiyordu. Bunda haksız olduğunu da düşünmüyordu üstelik. Ne de olsa Kıble-i Alem Efendimizin ilk eşiydi o. 3 ay evvel ona bir oğul vermişti, Tahmasp. Yanına vardım. Begüm Sultanım, bir şeye mi canınız sıkılıyor? Sen misin Kambercan? Bir şeye canım sıkılmıyor, güzel kalpli çocuk. Bir şeye canım sıkılmıyor, benim çok şeye canım sıkılıyor. Bana güzel kalpli demesini garipsemiştim. Hiç böyle yapmazdı. Demek kalbi çok kırıktı ve tutunacak dar arıyordu. Dinlemeyi sürdürerek ona destek olmaya çalıştım. Abaza ve Gürcü cariyeler bile yüreğimi kanatırken şimdi üçüncüsü geldi. Üstelik kuma olarak Kıble-i Alem Şahımız Efendimiz Tahmasp'ı sevmeye geliyor ama artık nedense yüzüme bakmıyor. Kızılbaşlık kadına itibarı emrederken Kıble-i Alem o itibarı benden neden esirgiyor? Kızılbaşlık ana olan kadını baş tacı ederken, Şah Efendimiz beni halayık derecesine neden düşürüyor? Yazık ki ben ona oğul verirken o başkasına devlet veriyor. Benim başıma kara bahtlar, gözdenin başına tacu tahtlar. Ya güzelliğim, gençliğim, bir vakitler ağlamak istediğinde yaşları benim göğsüme dökülüyordu. Şimdi ben ağlarken onun göğsü nerede Kambercan, ha? Nerede? Gülizar Begüm hıçkırık nöbetine tutulmuştu. Gözyaşları yatağını ıslatıyordu. Başına elimi koydum. Daha evvel böyle bir şeye cesaret edemezdim. İçtiğim doluların etkisinden olsa gerek onu kendime yakın buldum. Lakin ne diyeceğimi, nasıl şefkat göstereceğimi bilemiyordum. Aka Hasan gibi yaptım. Ağlama kurban olduğum. Şah Efendimiz elbette seni seviyor. Bir iki vakte kadar seni ziyaret edecek, gönlünü alacaktır. Seni görmeden, hele Tahmasp'ı görmeden nasıl yapabilir? Hele bir iki gün sabret. Ama Kambercan, kimse yok iken ben var idim. Oysa şimdi benim yaşım ilerliyor, o ise genç eş alıyor. Olsun Gülizar Sultanım, sen olgun bir begümsün, onun devletinin direğisin. Sen Safavi soyunun soylu anası, sen Kızılbaş taifesinin hürmetli begümüsün. Sahi öyle miyim Kambercan? Hiç şüphen olmasın kurban olduğum. Ayrıca Şah Efendimiz onların yalnızca güzelliklerine tutkun ise, senin asaletine ve dirayetine de tutkun. Sen Şah Efendimiz'e eş beraber olup, ata binerken, kılıç kuşanırken, ciride çıkarken, onları ayna karşısında sürmeden çalkalayıp allık açıyorlar. Ama Efendimizin de gönlünü çeliyorlar, sen de yalan sözlerle beni teselliye çalışıyorsun. Hayır, teselli için söylemiyorum. Senin yerin onun kalbindedir. Elbette bir erkek dirayetli kadın sever. Gülizar Begüm sanki karma karışık duygular içindeydi. Yüzünün şekli durmadan değişiyordu. İşte öfkesi yine kabarmıştı. Durup dururken sesini yükseltti. Bir erkek dirayetli kadını severmiş. Bunu söylerken erkeğe de bak. Bu cümle ağzından çıktığı anda Gülizar Begüm'ün pişman olduğunu, yüzündeki kızarıklığın bu utançtan dolayı oluştuğunu anladım. Lakin yine de yüreğim bu sözün ağırlığını kaldıramadı, elimi başından çektim. Badeden dolayı zihnimin bulanması, başımın dönmesi, adımlarımın çapraşıklığı gideverdi. Doğruldum, yüzümü kapatıp kararlı adımlarla kendimi dışarı attım. Sonra da enenmiş olma gerçeğini kabullenebilmek için sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağladım. Kaderimi düşünüp ağladım. Kimsesizliğime yanıp ağladım. Babaydar'ı anıp ağladım. Bir ailem olmadığına, bir karım veya beni seven bir kadın bulunmayacağına, bir yere ait duramayacağıma, bir kimlik bulamayacağıma ağladım. Bu dünyada ben kim veya neydim? Tek başına bir hadım. Babaydar bile yok yanımda. O yanımda olsaydı bana bunu yapmalarına izin vermezdi elbette. Aradan kaç saat geçti bilmiyorum. Mehranrut ırmağına dolunayın yansıdığı sırada kendimi dua ederken buldum. Mırıldandığım son cümlenin, "Yüce Tanrım, kim bunu bana reva gördüyse sen de onu bin belaya reva gör" şeklinde ağzımdan döküldüğünü hatırlıyorum. Çünkü o sırada sarayın bilmem hangi odasından içli bir tomak sesi geldi kulağıma. Dinledim. Kim üflüyorsa pek yanık bir derdi olmalıydı. Yıldız torbamdan yıldızlarımı çıkardım. Birer ikişer okşayıp gözyaşlarımla yeniden yıkadım. Gecenin koyu karanlığına açılan tomak sesiyle yıldızlarımı yeniden gökyüzünde kontrol ettim. Çocukken oynadığım bu oyunun aslında çok da heyecanlı olduğunu bir kez daha anladım. Mahmurluğum geçti, zihnim açıldı, üzüntüm sükunete vardı. O sırada hala yıldız toplamaktan hoşlandığımı fark ettim, kararımı vermiştim. Aka Hasan'a sorup enenme emrini kimin verdiğini öğrenecektim. Eğer Şah Hazretleri verdiyse ona bir daha Efendimiz demeyecektim. Hatta kıble-i alem demenin de içimden geleceğini sanmıyordum. Çünkü sevginin ne olduğu hususunda şüpheye düştüm artık. 9. Haydar Can. Ey felek, 9 dolu cam içmeyince Han Selim, dehr içinde olmadı hergiz ayaktaşım benim. Selimi. Bu bab Tebriz'de Şehzade ile Şah'ın satranç oynadığı beyanındadır. Ocak 1507. aldı Can Hüseyin. Trabzon'dan bir gece yarısı gizlice yola çıktığımızın üzerinden 14 gün geçti. Atlarımızı her menzilde satıp yenisini alıyoruz. Ben Halimi Çelebi'ye yakında bir yolculuğa çıkacağımı, Tebriz'de kardeşimi görmeye gideceğimi ima yolu söylemeyi ihmal etmedim. Hani belki şehzade ile aynı günde kayboluşumuz merak ederse, şehzadenin nereye gittiğini anlayabilsindi muradım. Öyle ya, başımıza bir iş gelir yahut evdeki hesap çarşıya uymazdı. Bu maksatla belli şehzade de birilerini uyarmış olabilirdi. Artık Trabzon'da her şey şehzadenin genç oğlu Süleyman'a kalıyordu. Dirayetini gösterecek, babasının yokluğunu hissettirmeyecek, gözüne girecekti. Tebriz'e 4 gün evvel bir ikindi vakti girdik. İsfahanlı bir tacirden uygun giysiler satın aldık. Tebriz çarşısına da Şah İsmail'in gül bahçeleriyle ünlü Heşt Behişt Sarayı'na da yakın şehir hanının mütevazi bir hücresine yerleşmekle iyi yapmıştık. Hancı gerçi güler yüzlü bir adam ama bir derviş ile derbeder bir gezgin için fazla ikram yanlısı değil. Günlük verdiği yakacak odun bizi ısıtmaya yetmiyor. Handa tacirler, bezirganlar, at cambazları, seyisler ve tek tük de derbeder yolcular kalıyor. Şehrin her yanında kadınlı erkekli insanlar kızıl başlıklarla dolaşıyor. Bu yüzden yabancıların dikkat çekmemesi mümkün değil. Şehzade Trabzon sokaklarında sık sık yaptığı gibi yine gezginci bir kalenderi kılığına bürünmeyi tercih etti. Erzurum'da sakalını ve saçlarını aptallara benzetecek şekilde usturayla ben kazımıştım. Hoy'da konakladığımız gecede kulağını ve meme ucunu deldirip birer küçük halka taktırdığını gördüm. Belinde teber ve keşkül, elinde tesbih ve asa, pazubendinde cüradan ile artık Safevi yurdunda sık rastlanan dervişlerden pek farkı kalmamıştı. Bense beyaz tülbent saran, yolunun nereye çıkacağını bilmeyen bir seyyahım. O kadar. Tebriz'e geldiğimiz gün bizi çok şiddetli bir kış karşılamıştı. Hatırlayan ihtiyarların söylediğine göre 41 yıldır böylesine şiddetli bir kış yaşanmamış. 2 gün boyunca kuşlar uçamayıp havada donmuş yerlere düşmüşlerdi. Şehirde hayat durmuş, insanlar sokaklardan çekilmişler. Yiyecek yığmalar bile başlamıştı. 2 gün öncesine kadar han müşterileri hiçbir iş için dışarı çıkmayıp hep avluda eğleştiler. Hancı onlara yiyecek yetiştirmekte zorlanıp durdu. Neyse ki dün ve bugün karın da ayazın da şiddeti biraz azalır gibi oldu. Şehzade hücresinin önünde oyalanıyor, hiç konuşmuyor. Başını yerden fazla kaldırmıyor, güya derviş zikrederek vakit geçiriyor. Hakikatte ise izliyor. Yalnızca izliyor ve sık sık satranç oynuyor. Herkesi tek tek yeniyor. Usta bir satranç oyuncusu olan hancı bile dün işini bırakıp onunla satranç oynamak istedi. Bense onun fazla uzağına gitmeden meydan sohbetinde oyalanmayı tercih ediyorum. Böylece olup bitenler hakkında haber de toplayabiliyor, ikiz kardeşim Hasan'ı tanıyan birini sorup arayabiliyordum. Tabii bir elim daima cübbemin altında taşıdığım hançerimde durarak. Tebriz'deki 4 günde gördüm ve öğrendim ki buradaki kızılbaşlık çeşit çeşit. Teke elinde bizim bildiğimiz anamızın bize telkin ettiği kızılbaşlık halkın çoğuna yabancı gibiydi. Burada öyle kızılbaşlara rastladım ki Kur'an'ı bile küçümsüyor, haram kılınan günahların birçoğunu helal sayıyorlardı. Dün nöbet tuttukları yerde ateş yakmaya çalışan bazı askerlerin ateşi tutuşturmak için terk edilmiş camiden çıkarıp getirdikleri dini kitapları ve Kur'an nüshalarını kullandıklarını gözlerimle gördüm. Akşamki yemeğimi de Hazreti Ebubekir ile kızı Hazreti Ayşe'ye küfür eden Kazvinli kızılbaş bir tacir ile birlikte yedim. Şah'ın bunlardan haberi olup olmadığını bilemiyorum. Lakin gördüklerimi şehzadeye kesinlikle anlatmıyorum. Öfkeli birisi. Gerçi tedbirli de ama bakarsın Trabzon'daki gibi celallenmeye kalkışır, başımıza bela açarız. Gerçi benim gördüğüm her şeyi o da görüyordur ya. 8. ayrımın sonu sayfa 78, devamı 9. ayrımda.